Ayrım 8 Kavgamız Atakan Büyükdağ Sayfa 122 Süreci belirli bir süre takip eden Mileva 1914 yılında artık dayanamayıp Albert'e yaşadığı sorunlardan, rahatsız olduğu durumlardan ve mutsuzluğundan bahsedince Albert Einstein ona bak Mileva ne kadar yoğun çalıştığımı görüyorsun. Gerçekten seninle uğraşamayacağım. Benimle kalmak istiyorsan şartlarıma uymak zorundasın dedi ve Mileva'ya içerisinde kocasının çamaşırlarını yıkamasının, yemek yapmasının, eşinin çalışma odasını düzenli tutmasının, kendi duygularına hakim olup yakınlık veya sinir hali göstermemesinin, kendisi izin vermedikçe yanına oturup konuşmamasının, talep edilince de evden dışarı çıkmasının ve cinsel ilişki talebinin söz konusu dahi edilmemesinin bulunduğu oldukça katı ve ağır şartlar sundu. Bu şartlar bir aşk hikayesinin son perdesi olacaktı. Mileva, bu şartları kabul edemeyeceğimi biliyorsun ve gitmem için bilerek sunuyorsun değil mi Albert?
Albert, gitmek senin kararın olacak Mileva. Ben gece gündüz demeden çalışıyorken sen garip bir şımarıklıkla Berlin'den şikayet ediyor, iki çocuğa tek başına bakmanın zorluklarını öne sürüyorsun. Bir de kuzenim Elsa ile ilgili söylediklerim var. Sana hiç yakıştıramadığım iddialarda bulunuyorsun. Ben gerçekten bunaldım Mileva. Ya şartlarımı kabul edersin ya da gidersin. İnan senin için yapabileceğim bir şey yok.
Mileva, çocukların baba sevgisinden mahrum büyüyor Albert, farkında değil misin? Hangi gün birisini kucağına aldın da baba sevgisini hissettirdin? Ya da ben, hangi gün bana gelip de kendimi önemli hissettirdin? Ya da hangi gün iki çocuğa tek başına bakmış olmamı takdir ettin? Burada dul bir kadından farksız, bilmediğim yabancısı olduğum bir şehirde çocuklarımıza bakmaya çalışıyorum. Yıllardır nereye gitsen arkandan geliyorum. Ben bir aile olmaya çalışıyorum ama bunların hiçbiri senin için takdire şayan şeyler değil anlaşılan. Ve şimdi de gelmiş bana kabul edilmeyecek anlamsız şartlar sunuyorsun. Bence sen açıkça ayrılmak istiyorsun Albert ve bunun nedeni sen ne kadar inkar etsen de kuzenin Elsa. Ben görmesem bile hissederim. Çünkü seni seven birisi seni senden daha iyi tanır. Sendeki değişiklikleri senden önce fark eder Albert. Ve ben şu anda eski Albert'e dair hiçbir şey göremiyorum. Sen sanki değişmedin, dönüşüm geçirdin. Sana baktıkça artık içim acıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Albert? Sen kendi kuyunu kendin kazıyorsun. Sana acımamam lazım aslında. Bahane üretmeden ayrılmak istiyorum bile diyemeyecek hale gelmişsin. Sorunlarını çözmek için ömrünü feda etmeye hazır olan ünlü bilim adamı Albert Einstein böylesine bir sorunu çözmek için laf cambazlığı yapıyor. Sadece ben gittikten sonra arkamdan ben şartlarımı sundum, benimle kalmak istemedi diyebilmek ve süreci meşrulaştırmak için kabul edilmeyeceğini bildiği şartlar öne sürüyor. Daha benim gözümde ne kadar küçülebilirsin bilemiyorum Albert ama bu en dip olmalı.
Albert Mileva, çok ileri gidiyorsun. Ben bu lafların hiçbirini hak etmedim. Olayı farklı bir boyuta çekiyorsun ve buna hiç gerek yok. Senin anlamadığın şu, benim duygu oyunlarıyla kaybedecek en ufak bir zamanım bile yok. Sana şartlarımı sundum, hepsi çok açık. Bu şartları kabul edersen benimle Berlin'de kalmandan memnun olurum. Kabul etmezsen de gidersin. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu konuyu daha çok detaylandırıp altında bir şeyler aramanın manası yok. Konuştukça daha da çok mantıksızlaşıyorsun.
Mileva, bazen ne düşünüyorum biliyor musun Albert? O iş bulamadığın için çalışmak zorunda kaldığın Zürih'teki patent ofisi var ya, keşke orada sıradan bir çalışan olarak kalmaya devam etseydin. İşte o zaman belki evrenin sırrını değil de yaşamanın amacını, aile olmanın anlamını çözmek için fırsatın olurdu. Aile kutsaldır, babalık kutsaldır, mutluluk kutsaldır Albert. Bunları formüllerle, rakamlarla elde edemezsin. Ve sen tüm bunları bilmediğin için hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Sen mutsuz olmaya mahkum kalacaksın Albert.
Albert, Mileva, yeter.
Mileva, merak etme Albert, senin hayatından bir Mileva gelip geçti. Artık yeter bile diyebileceğim bir Mileva olmayacak. İstediğini yapacağım. Çocuklarımı da alıp Zürih'e dönüyorum. Zaten senin için ne benim ne de onların bir önemi var.
16. Bölüm. Arkada bırakılanlar ve yeni bir hayat. Eşyalarını toplayan Mileva 29 Temmuz 1914'te iki çocuğunu da alarak Zürih'e döndü. 5 yıl süren bir ayrılık döneminin ardından Albert ve Mileva çifti 14 Şubat 1919'da boşandılar. Boşandıktan 4 ay sonra da Albert Einstein kuzini Elsa ile evlendi. Zaman içerisinde ara ara mektuplaşarak oğullarıyla ve eski eşi Mileva ile iletişim kuran Albert, bir iki kez de Mileva'nın olmadığı ortamlarda oğulları ile görüşmüştü. 1921 yılı Nobel ödülünün sahibi olunca buradan gelen ödül parasını çocukların bakımını harcaması için eski eşi Mileva'ya gönderdi. Albert bu paranın Mileva'ya verileceği sözünü boşanmadan önce vermişti. Sonuçta hem kendisine Nobel ödülünü kazandıracak çalışmalarında Mileva'nın da katkıları vardı. Hem de bu teklif ile Mileva'ya boşanmayı daha kolay kabul ettirebileceğini öngörmüştü. Mileva başlarda çocuklarının geleceği için ayrı kalsalar da boşanmaya pek sıcak bakmıyordu. Fakat Elsa Albert'e evlenme konusunda baskı yapınca Albert'in Mileva'dan boşanmasından başka çare kalmamıştı. Albert de bunu kolaylaştırmak adına Nobel ödülünü Mileva'ya teklif etmiş ama önemli de bir şart koşmuştu. ''Kısa zaman içerisinde Nobel ödülünü kazanacağımı öngörüyorum. Eğer bu ödülü kazanırsam buradan gelen parayı sana göndereceğim. Fakat bu para sadece çocukların giderleri için kullanılmak üzere İsviçre'de bir bankaya yatırılacak ve benim onayım olmadan da bu para ile herhangi bir yatırım yapılmayacak. Bankadan elde edilecek faiz ise tamamen senin olacak.'' En sonunda boşanma konusunda zorluk çıkarmamaya karar veren Mileva, Nobel ödülü parası ile de Albert'in de onayını alarak kendisine sabit bir gelir getirmesi amacıyla Zürih'ten 3 ev satın aldı. Ama her şey evle bitmiyordu. Tek başına bir kadının üstlenebileceği problemler sadece paranın satın alabileceği problemler değildi. Özellikle o kadın iki çocukla beraber tek başına bir yaşam mücadelesi veriyorsa... 1930 yılında Albert ve Mileva'nın oğulları Eduard'a henüz 20 yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Zürih'te tek başına olan Mileva ise bir anda bu hastalığın hem maddi giderleriyle hem de manevi güçlükleriyle boğuşmak zorunda kaldı. Şizofreni o zamanın en masraflı hastalıklarından biriydi ve Mileva artık para dayandıramıyordu. Mecburen Nobel ödülünden gelen para ile satın aldığı 3 evin ikisini satarak bu paraları oğlunun tedavisinde kullanmak zorunda kaldı. Elinde kalan tek evde de zaten kendisi oturuyordu. Albert de oğlunun masrafları için düzenli olarak para göndermeye devam ediyordu. Bu kısmi para desteği 1933 yılında Amerika'ya göçtükten sonra da devam etti. Ama arkada şizofren bir çocuk ve tüm bu acılarla uğraşan bir kadının neler yaşadığını umursamadan gönderdiği limitli para ile babalık görevi ne kadar icra edilebilirdi ki? Dipnot: Mileva 4 Ağustos 1948'de 72 yaşında hayata veda etti. Eduard ise 1965 yılındaki ölümüne kadar düşkünler evine terk edildi. Tüm bu yaşananlar demek ki o sıralar kuzini Elsa ile tamamen yeni bir hayata başlayan Albert Einstein'ın pek de umurunda değildi. 17. Bölüm. Antisemitizmin hedefinde bu sefer de Albert Einstein var. Birinci Dünya Savaşı bile Almanya'daki bilimsel çalışmaları durduramamıştı. 25 Kasım 1915'te Albert Einstein, Prusya Bilim Akademisi'ne yer çekiminin alan eşitliği adında bir makale sundu. Einstein'ın sonunda görelilik kuramı mantık çerçevesinde bir yapıya oturtuldu diye nitelendirdiği bu makale, kendisinin ilk tamamlanmış teorisiydi. Fakat görelilik kuramı kanıtlanabilmesi kolay bir kuram değildi. Merkür'ün yörüngesindeki anormallikleri dahi açıklayan bu kuramın kanıtlanabilmesi için yıldızların uzaydaki hareketlerinin incelenmesiyle elde edilecek değerlerinin otoriteler tarafından test edilerek onaylanması gerekiyordu. Bunun da Birinci Dünya Savaşı devam ederken gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdı. Einstein'ın kuramının kanıtlanması mecburen ertelenecekti. Nihayet savaş bitti ve 29 Mayıs 1919'da gerçekleşen güneş tutulması Einstein'ın kuramının test edilebilmesi için en doğru zaman olarak belirlendi. Çünkü güneş tutulmasında güneşin önündeki yıldızlar ve onların ışıkları da görünebiliyordu ve bu şekilde kuram hesaplanabilir bir hal alıyordu. Einstein'ın kuramına göre uzaktaki bir yıldızın ışığı güneşin kütle çekim alanından geçerken bükülecekti. Kuramın sağlamasını Almanlar değil İngilizler devraldı. Cambridge Astronomu ve Gözlemevi Müdürü Sir Arthur Stanley Eddington'ın da liderliğini üstlendiği keşif heyeti kritik noktalardan Einstein'ın değerlerini test etti. Dipnot: Tutulma en iyi şekilde Atlas Okyanusu'nda Brezilya kıyısından Doğu Afrika'ya uzanan ekvator yakınlarındaki bir şeritten takip edilebiliyordu. Bu nedenle ekiplerden birisi Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Sobral şehrine, diğeri de Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Principe adasına gitti. Burada elde edilen fotoğrafik levhalar gemi ile İngiltere'ye gönderilerek karşılaştırıldı ve nihai sonuç 6 Kasım 1919'da resmi olarak açıklandı. Elde edilen sonuç fizikte bir devrim niteliğindeydi. Sonuçlar Newton'un öngördüğü değerlerin değil, Einstein'ın öngördüğü değerlerin doğru olduğunu gösteriyordu. Yıldızın ışığı Einstein'ın iddia ettiği gibi 1.7 açısal saniye kadar bükülmüştü. Keşfi inceleyen J.J. Thomson konuyla ilgili olarak insan düşüncesinin tarihteki en büyük başarılarından birisi yorumunu yaptı. Newton'un kütleler birbirini çeker ve zaman evrenden bağımsız ilerler teorileri bir kenara bırakılmış, Einstein'ın zaman ve mekan birbirine bağlıdır. Kütleleri hareket ettiren diğer kütlenin çekimi değil, maddenin uzay zamanı bükmesi ve bu bükülme sonucunda etraftaki cisimlerin bu bükülme merkezine doğru hareket etmesidir teorisi kabul edilmişti. Times gazetesi ise konuyla ilgili olarak bilimde devrim başlığını attı. Newton'un mutlak yasaları yerine Einstein'ın mutlak kesinlik yoktur, görelilik vardır teorisine bırakmıştı. Gerçekten de deney sonucunda yıldızın ışığının göründüğü yerde olmadığını saptanması mutlak kesinlik kabulünü silip atmıştı. Dipnot: Uzay zaman bükülmesi. Einstein uzay zaman bükülmesini betimlerken şöyle bir ifade kullanır. Bir bowling topunu trambolin gibi esnek bir yüzeye bıraktığınızı düşünün. Bowling topu durduğu yeri göçertecektir. Şimdi o trambolinin üzerine bir de bilardo topları bıraktığınızı düşünün. Hafif toplar hemen ağır bowling topuna doğru hareket etmeye başlarlar. Tüm bu gelişmeler Einstein'ın popülaritesini ivmeli bir şekilde arttırdı. Adeta bilim dünyasında bir Einstein fırtınası oluşmuş, hatta Einstein kuram olup bilim dünyasının üzerine yağmıştı. Einstein 43 yaşına geldiğinde artık dünyanın bir numaralı kuramsal fizikçisi olarak gösteriliyordu. Hatta birçoklarına göre fiziğe yaptığı katkılarıyla Newton'u geçen ilk bilim adamıydı. 1922 yılına gelindiğinde de nihayet 1910 yılından beri aday gösterildiği Nobel ödülünü aldı. Dipnot: Einstein'ın 1922 yılında aldığı Nobel ödülü bir önceki yılın 1921'in Nobel fizik ödülüydi. Ve bu ödülü her ne kadar önemli olsa da bir keşif veya icat olmadığı için görelilik kuramı ile değil fotoelektrik etkisi ile aldı. Albert Einstein için bilim dünyasında her şey harika gidiyordu. Fakat aynı şeyi Almanya'daki yaşam için söylemek mümkün değildi. Mileva'nın ahı tutmuşçasına Almanya'da mutlu olamıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'sında hem Yahudi olup hem de ünlü olmak faşistlerin ve antisemitik düşüncelere sahip halkın oldukça dikkatini çeken bir durumdu. Keza Alman halkının hatırı sayılır bir kısmı Birinci Dünya Savaşı'nın cephede kazanıldığını fakat Yahudiler ve onların liderliğini yaptığını düşündükleri Marksistler tarafından döndürülen oyunlar neticesinde masada kaybedildiğini, ülkenin bilerek ve isteyerek parçalatıldığını düşünüyorlardı. Einstein Aralık 1919'da Berlin'den arkadaşı Paul Ehrenfest'e şöyle yazmıştı. Antisemitizm burada güçlü ve politik tepki de oldukça şiddetli. Tüm dünya bu Yahudi bilim adamını takip ederken ve o buluşlarını sergilediği zaman diliminde ülkeler 1. Dünya Savaşı'nda harp halindeyken o pasifist olduğunu söylüyor ve milletlerin savaşında tarafsız kalacağını, militarizmin kabul edemeyeceği bir ideoloji olduğunu ifade ediyordu. Ama 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve Versay'ın altında ezilmeye mahkum bırakılmış Almanya'da bir Yahudi için "Ben bir pasifistim" demek tepkilerden kurtulmak için yeterli değildi. Almanya'da dünyanın en ünlü bilim adamı bile eğer bir Yahudi ise zor anlar yaşamaya mahkumdu. Einstein Berlin Üniversitesi'nin en büyük holünde popüler derslerini vermeye hazırlanırken, ki o kış herkes görelilik dersi alıyordu, Einstein'ın bir Yahudi olduğunu bilen antisemitist öğrenciler, Einstein'a zorluk çıkarmak adına büyük holde ders yapmanın oluşturacağı kömür ve elektrik maliyetlerinden yakınmaya başladılar. Öğrenci kolları başkanının Einstein'a "git ve kendi holünü kirala" diye çıkıştığı dahi olmuştu. Einstein ise tüm bu saldırıları göz ardı edip üniversite amfisinde planladığı gibi çıkıp derslerini vermeye kararlıydı. Ama tepkiler gittikçe artmaya devam ediyordu. Nitekim öğrenci kolları Şubat ayında Einstein'ın bir dersine engel olmayı başarmışlardı. Ağustos ayında Einstein'ın karşılaşacağı problemler daha da ciddi olacaktı. Kendisini Alman Bilim Adamları Koruma ve Burs Komitesi olarak adlandıran bir kurum Einstein'a karşı saldırıya geçecekti. 1905 yılında Nobel ödülünü kazanmış ünlü ve milliyetçi bir bilim adamı olan Philip Lennard, Einstein'ın görelilik kuramının dünyanın dört bir yanından takdir edildiğini ve Einstein'ın da gittikçe daha da popüler olduğunu görünce saygınlığını kullanarak komiteye baskı yaptı ve komitenin görelilik kuramını bir Yahudi ahlaksızlığı olarak, Einstein'ı da kendini iyi pazarlayan yeteneksiz bir bilim adamı olarak göstermesini sağladı. Komite daha da ileri giderek 20 Ağustos'ta Berlin'deki Filarmonik Holü'nde Einstein'ın da katıldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirdi. Ve o organizasyonda Einstein'ın görelilik kuramı hakkında "görelilik kuramını abartmak bir Alman misafirperverliğidir" ifadelerini kullanarak Einstein'ın buluşunu kendisi de oradayken küçümsedi. Tabii tüm bu süreçler yaşanırken Einstein'ın dünyada Siyonist hareketin sözcüsü olarak konuşmalar düzenleyip Siyonizme fon toplanması da yangına körükle gitmesini sağladı. Einstein Almanya'da antisemitizm kurbanı olmaya çok yakın bir adaydı. Einstein Almanya'dayken Siyonizm hareketine ilgi göstermeye başlamıştı. Önceden din ile pek bağlantısı olmayan Einstein, Siyonistlerin kendisini meşhur etme alanındaki desteklerini görüp antisemitizmin de karşısında durmak amacıyla Siyonist harekete doğru bir eğilim gösterdi ve 1921 yılında o dönem Dünya Siyonist Örgütü Başkanı olan Haim Weizmann'ın gönderdiği ve kendisini Alman Siyonist politikacı Kurt Blumenfeld tarafından teslim edildi. Haim Weizmann ile birlikte Siyonist harekete fon toplama amacıyla düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri turu davetini aldı. Siyonist hareket Einstein'dan bu seyahat süresince konuşmalar düzenlemesine ve yakaladığı ünü kullanarak Siyonist harekete fon toplamasını istiyordu. Einstein da bu daveti kabul etti ve Mart 1921'de Haim Weizmann ile Amerika'ya doğru yola çıktı. Nisan 1921'de SS Rotterdam gemisinden New York'a indiler. Farklı şehirlerde toplamda 3 hafta süren, her seferinde 10 binlerce kişiye toplamda 100 binlere yapılan konuşmalar neticesinde Weizmann istediğini almış, Siyonist hareketin Filistin'deki yatırımları ve oraya kurulacak Kudüs İbrani Üniversitesi için elmaslardan, paralardan, altınlardan oluşan oldukça hatırı sayılır bir fon toplamayı başarmıştı. Amerika'ya gelmişsen ününü daha da arttırmak için basına konu olan ve birçok yerde seminer de veren Einstein da bu seyahatten sonra dünyanın en meşhur Yahudi bilim adamı olmayı başarmıştı. Ve tabii ki tüm bu yaşananlar o dönemlerde Almanya'da artan antisemitizm dalgası adına hiç de olumlu gelişmeler değildi. 24 Haziran 1922'de aşırı sağcı bir fanatik Weimar Cumhuriyeti'nin ilk dışişleri bakanı Walter Rathenau'yu vurarak öldürdü. Einstein'ın da dostu olan Walter Rathenau ayrıca bilinen bir fiziksel kimyacı ve göze batan bir Yahudiydi. Bu suikast Einstein'da sıradaki ben olabilirim şüphesini oluşturunca, Einstein'da kapıldığı bir tedirginlikle Max Planck'a, ben bu grubun suikast planladığı kişilerin listesinde, hatta belki de ilk sırada yer alıyor olabilirim diye yazdı. Yakın çevremdeki ciddi insanlardan duyduğuma göre bu aralar Berlin'de veya Almanya'nın göz önünde bulunan herhangi bir yerinde bulunmak benim için oldukça tehlikeli olabilirmiş dedi. Artık ön plana çıkmama kararı almıştı. Einstein 1922 yılından Ekim ayına kadar tedbirlerini artırarak gizli ve kaçamak bir şekilde Berlin'de yaşamayı sürdürdü. Ve Ekim 1922'de artık bu da yetmez, antisemitizm azalana kadar Almanya'dan uzaklaşmak en iyisi olacak diyerek evlendiği yeni eşi Elsa ile uzak doğuya, Japonya'ya doğru uzun bir yolculuk gerçekleştirdi. Hemen öncesinde de Nobel ödülünü aldığını öğrendi. Deneysel olmadığı için en önemli icat veya keşiflere verilen Nobel ödülünü yıllardır alamayan Einstein, bu ödülü Nobel Ödülü Komitesi'ne teorik fizikçi Carl Wilhelm Ose'nin katılması sayesinde almıştı. Çünkü Ose'nin tüm komitenin dikkatlerini genel görelilik kuramından çekerek Einstein'ın 1905 yılında keşfettiği ışık kuantu üzerine olan çalışmalarına odakladı. Komite Nobel ödülünü Einstein'a verebileceği ve itirazların karşısında durabileceği bir çalışma alanı bulmuştu. Nobel ödülü fotoelektrik etkisi üzerine verilecekti. Dipnot, Einstein'ın bu çalışması 1905'te yayınlanmış fakat o dönem ödüle layık bulunmamıştı. Nitekim bu çalışma yıllar sonra Einstein'a 1922 yılında bir önceki yılın verilmeyen ödülünü, yani 1921 Nobel Fizik Ödülünü kazandırmıştı. Einstein yıllık profesör maaşının 10 katından fazlasına denk gelen Nobel ödülünü Aralık ayındaki bir törenle alacağını öğrenmişti. Ama yine de bunu aldırmayarak ve kabul konuşmasını sonra yaparım diyerek Elsa ile önceden planladığı Japonya turuna gitti. Japonya'dan dönerken 12 gününü Filistin'de geçiren Einstein ardından da İspanya'ya uğrayarak Almanya'ya geri döndü. O dönemler enflasyon problemleriyle boğuşan Almanya'nın gündeminin yoğun olduğunu fark eden Einstein, "Gündem yoğun, beni unutmuşlardır." diyerek Berlin Üniversitesi'nde kalıp buradaki çalışmalarına devam etmeye karar verdi. Hatta Szilard ile buzdolabı projesini de bu dönemde gerçekleştirdi. Ama yine de temkini elden bırakmamak lazım diyen Einstein, sık sık yurt dışına gidecek, bir ayağı yurt dışında olacaktı. Ta ki veda zamanı gelene kadar. 8. ayının sonu. Sayfa 139.